Bu kitap Altın Okla Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Pelin Başak, eserin adı Alparslan ve Zamanı, Siyasi ve Askeri Tarihi. Yazarı M. Altay Köymen, türü tarih. Yayın evi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İstanbul 1995. ISBN numarası 975-11-04-35-1. Bu kitap 83 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 4 Eylül 2015. Kurum telefonu 312-363-7746. Alparslan Zamanı 1. Siyasi ve Askeri Tarihi. Giriş. Alparslan zamanında Orta Yakın Doğu'da başlıca şu devletler bulunuyordu. İslamlığın doğru sınırları üzerinde Karahanlılar, aşağı yukarı 932, aşağı yukarı 1212, bugünkü Afganistan ve Batı Pakistan'la Kuzey Hindistan bölgelerinde Gazneliler, 962-1183, Mısır ve Suriye'de Fatımiler, 910-1071, Anadolu ve Balkanlarda Bizans, 395-1453 devletleri. Bunlardan başka bir takım küçük devletler varsa da o zamanın devletler arası münasebetlerinde dikkate alınacak roller oynamadıkları için zikredilmemişlerdir. Alparslan bu devletlerin hepsiyle siyasi münasebette bulundu, bir kısmının arazisini az veya çok kendi ülkesine kattı. Bir kısmını da Selçuklu hakimiyetini kabul etmek şartıyla yerlerinde bıraktı. O zamanın siyasi hayatına hakim olan bu dört devleti soy bakımından bir tasnife tabi tutarsak şöyle bir sonuç ile karşılaşırız. A. Bu devletlerden ikisi Karahanlılar ve Gazneliler, Türk. B. Birisi Arap, Fatimiler. C. Sonuncusu da Bizans, Grek soyundandır. Türk devletleri İslam dünyasının doğu, Bizans ise batı sınırı üzerinde bulunmasına mukabil, ötekisi Mısır Fatimileri İslam dünyasının ortasındadır. Söz konusu devletler mahiyet bakımından da birbirlerinden farklıdır. Bu devletlerden bazıları milli devlet karakterine haizdirler. Yani idare eden zümre ile idare edilen halk genellikle aynı soydandır. Karahanlılar, Fatimiler ve Bizans devletleri aşağı yukarı bu gruba girerler. Diğer taraftan Gazneliler devleti, tıpkı Selçuklu İmparatorluğu gibi idare edilenle idare edenlerin ayrı soydan olanlar cümlesine girer. Bu devletlerin din bakımından tasnifine gelince bu dört devletten Bizans müstesna, ötekilerin hepsi de Müslümandır. Fakat Müslüman devletleri kendi aralarındaki gruba ayırmak lazımdır. 1. Sünni devletler, Karahanlılar, Gazneliler. 2. Şii devletler, Fatimiler. Birinci gruba giren devletler Sünni, Bağdat Abbasi halifeliğini meşru halifelik olarak tanırlar ve onun dini ve manevi otoritesini kabul ederler ve savunurlar. Mısır Fatimi halifeliği ise bütün İslam dünyasının Şii olmasını dış siyasetinin esas prensibi olarak almıştır. Bu siyasetin kendisini nasıl göstereceğini ayrıca göreceğiz. Şu halde İslam dünyası dini bakımdan birbirine düşman iki gruba ayrılmış demektir. Bizans devleti söylemeye hacet yoktur ki Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmiş ve yaymaya çalışmıştır. Hristiyanlık kendisini Mısır'dan ve Suriye'den atmış olan İslamlığa düşmandır. İmkan ve fırsat buldukça İslamlığa saldırmaktadır. Hristiyanlığı bayrak olarak kullanan Bizans'ın saldırışlarının bir manası İslamlığı yıkmak ise diğer bir manası da İslamların Kuzey Afrika ve Suriye'yi almalarını tanımamak demektir. Alparslan zamanında Selçukluların arasız akınları yüzünden Bizans artık müdafaya çekilmiştir ve görüleceği gibi tehlikeyi anladığı için son defa bütün gücünü toplayarak karşı saldırıya geçmiştir. Görülüyor ki bütün bu devletler muhtelif bakımlardan birbirinden farklıdırlar. Müşterek oldukları tek bir nokta vardır. hemen hemen bütün devletlerde askeri kadroları az veya çok ölçüde işgal edenler Türklerdir. Bu bilhassa İslam devletlerinde bundan önce böyle olduğu gibi bu zamanda da böyleydi. Bundan sonra da İslam dünyası büyük çoğunluğu ile Türk hakimiyetine girinceye kadar böyle devam edecektir. Orta Doğu'nun geri kalan bütün ülkelerini ellerinde tutan Selçuklular, Alp Arslan zamanında mahiyetlerinden bahsettiğimiz bu devletlerden bilhassa Bizans İmparatorluğu ile savaşmışlardır. Esasında bu sırada Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu yalnız Orta ve Yakın Doğu'nun değil, o zamanın dünyasının en kudretli iki devletini teşkil ediyordu. Nitekim Orta Doğu'nun kaderini bu iki imparatorluk arasındaki mücadele tayin etmiştir. Bu uzun mücadele sonucunda Bizans İmparatorluğu yenilmekle kalmamış, onun ülkeleri üzerinde Türk milletinin yaşadığı yeni bir vatan kurulmuştur. 1. Alp Arslan'ın çocukluk ve meliklik zamanı. Tuğrul Bey ile kardeşi Çağrı Bey, daha Selçuklu İmparatorluğu kurulmadan 10 yıl kadar önce Karahanlı hükümdarlarından Ali Tekin ile mücadeleye hazırlanırken Selçuklularda kutlu bir olay olmuştur. Çağrı Bey'in bir oğlu dünyaya gelmiştir. 20 Ocak 1029. Kahraman Arslan anlamına gelen Alp Arslan adı verilen bu çocuğun dünyaya gelmesi Selçuklu ailesini çok sevindirmiştir. Doğuşunu Selçukluların uğur saydıkları bu çocuk, geleceğin Malazgirt kahramanı meşhur Alp Arslan'dır. Alp Arslan'ın hayatının çocukluk devresi hakkında hemen hemen hiç bilgimiz yoktur. Yalnız daha küçük yaştayken karakterinin sertliğini gösteren bir olayı biliyoruz. Bu çeşit olaylara saltanatı zamanında bol bol şahit oluyoruz ki bunları sırası geldikçe belirteceğiz. Alp Arslan'ın meliklik zamanı birbirinden farklı iki safa arz eder. Birinci safa babası Çağrı Bey'in imparatorluğun doğu tarafını idare ettiği zamana aittir. İkinci safa ise babasının ölümünden Mart 1060 Büyük Selçuklu İmparatorluğu tahtına geçtiği zamana kadar 1063 sürer. Görünüşe göre Alp Arslan kendisini babası Çağrı Bey'in hastalanmasını 1043-1044 fırsat bilen Türk Gazne hükümdarı Mevdut, Belh ve Toharistan'ı geri almak için ordular sevk ettiği zaman gösterdi. Babası onu kendisine veliaht tayin etti. Böylece Gaznelilere karşı savaş yapmak ona düşüyordu. Ordusuyla süratle Belh'e gelen, Alp Arslan'ın zaafına yoran Gazne ordusu kumandanı askerlerini topladı ve mevziyi aldı. Hücum eden Alp Arslan Gazne ordusundan birçoklarını öldürdü, geri kalanını da bozguna uğrattı. 1000 kumandanı esir alan hadsiz ve hesapsız at ve silah ganimet olarak eline geçti. Alp Arslan bu zaferle döndüğü zaman babası çok sevindi ve sevincinden hastalığı geçti. Alp Arslan'ı Saganiyan'daki Tirmiz şehri üzerinde yaptığı seferde babasının yanında görüyoruz. Coğrafi durumu dolayısıyla Horasan savunması için çok önemli olan burasını Gaznelilerin elinden almaya teşebbüs eden Çağrı Bey, kale kumandanına gönderdiği mektupta artık Gazne sultanlarından ümidini kesmesini, zira onların adlarının Horasan'dan silindiğini, saadet izlerinin yok olduğunu bildirdi. Gazne hükümdarlarında kendisine bir hayır gelmeyeceğini anlayan kale kumandanı Tirmiz'i bırakarak Gazne'ye döndü. Malını, mülkünü ve sarayını Selçuklu veziri Ali Bey Şadan'a hediye etti. Böylece Çağrı Bey, oğlu Alp Arslan'ın Gazne ordusuna karşı kazandığı zaferin Gazne devletini son derece sarstığı kanaatindedir. Bu kanaatini Tirmiz Kalesi kumandanına açıkça söylemekten çekinmemiştir. Alp Arslan'ın kazandığı daha önceki zafer sayesinde Çağrı Bey, savaşsız yeni bir zafer kazanmıştır. Çağrı Bey bu fetihten sonra Belh, Toharistan, Tirmiz, Kobadiyan, Vahş ve Valvaliç'i oğlu Alp Arslan'a tevcih etmiştir. 1058. Bunu Alp Arslan'ın babasının başında bulunduğu devlete yaptığı hizmetin mükafatı saymak gerekir. Çağrı Bey, adı geçen vezir Ali Bey Şadan'ı Alp Arslan'ın veziri yaptı. Buna göre Alp Arslan'ı basit bir vali olarak saymaya imkan yoktur. Çağrı Bey'in onu devletin doğu sınırlarını koruyan, kendisinin vasali bir devletin başına getirdiği sonucuna varılabilir. Esasında bu yön Alp Arslan tarafından bastırılan paralarda da görülmektedir. Alparslan'ın Horasan Devleti'nde daha babasının sağlığında oynadığı büyük rol ise şudur. Gazniler hükümdarı Mevdut, başında bulunduğu devlet için tehlike olan Horasan Selçukluları devletine karşı doğuda Karahanlılar, batıda İstihan Büveyhoğulları devletleriyle ittifak etti. Selçuklulara karşı üçlü ittifakın başı olan Mevdut, yolda vefat etti. Onun ölümünden haberleri olmadığı için yola çıkan öteki müttefiklerden Büveyhoğlu Kalicar'ın ordusu çölde helak oldu. Kendisi de hastalandığı için İsfahan'a dönmek zorunda kaldı. Karahanlı hükümdarı Arslan Han, Tirmiz'e kadar gelerek burasını tahrip etti. Yağma ve müsaadelerde bulundu. Bu istila ve tahribi püskürten yine Alparslan idi. Fakat babası Çağrı Bey, Buhara tarafında Ceyhun Nehri üzerinde çadır kurmuş olan Karahanlı hükümdarı Arslan Han ile buluşarak müzakerelere girişmiş ve Karahanlı sülalesi hükümdar ve emirlerinin Horasan'a ve Selçuklular elinde bulunan bölgelere tecavüz etmemeleri şartıyla barış yapmıştır. Mevdud'un yerine Gazne tahtına oturan Feruzat B. Mesud, büyük bir ordu ile Horasan üzerinde yürümüştür. Kendisini Behl kumandanı Kutbüddül Kül Sarık karşılamışsa da diğer devlet erkanı ile birlikte Gazneliler eline esir düştü. Bu yenilgiye tahammül edemeyen Alparslan Gaznelilere karşı savaşmak üzere babasından izin istedi. Babasının müsaadesini alan Alparslan Gazne ordusunu mağlup etmekle kalmadı. Birçok Gazne devleti büyüklerini ve devlet adamlarını esir aldı. Selçuklularla Gazneliler arasında devam eden uzun mücadele Feruzat'ın halifi İbrahim'in tahta geçmesi üzerine son bulmuştur. Genellikle Selçuklular galip gelmekle beraber birbirini kesin olarak mağlup edemeyen iki taraf arasında geçen savaşlara son verilmesini Çağrı Bey razı olmuş ve iki devlet arasında anlaşma yapılmıştır. 1059. Barışın yapılmasında iki tarafın ileri gelenleri başlıca amil olmuşlardır. Onlar iki taraftan birinin kesin sonuç alamadığını, para sarfından, orduların yorgunluğundan, memleketlerin yağmasından ve insanların öldürülmesinden başka bir sonuç elde edilmediğini görmüşler ve taraflar arasında barışı kurmak için çalışmışlardır. Böylece barış olmuş ve halk çok sevinmiştir. Bu anlaşma gereğince her iki taraf ellerindeki ülkeleri muhafaza ediyor ve birbirine bundan böyle tecavüz etmemeyi kabul ve taahhüt ediyordu. Böylece Hindu Kuş Dağları iki devlet arasında tabii sınır vazifesini görüyordu. Alparslan yalnız babasının başında bulunduğu devlet değil, Selçuklu ailesinin asıl başı olan Sultan Tuğrul Bey'in de yardımına koşmuştur. Üvey kardeşi İbrahim Yınal, Tuğrul Bey'e karşı isyan edip onu Hemedan'da kuşattı ve müşkül duruma soktuğu zaman Tuğrul Bey kardeşi Çağrı Bey'den acele yardım istemiş. O da başta oğlu Alparslan ve Kirmaz Selçukluları devleti hükümdarı Kavurt olmak üzere oğullarını yardımına göndermişti. Bu şehzadeler İbrahim Yınal'ı bozguna uğratmışlar ve amcalarını büyük bir tehlikeden kurtarmışlardı. Alparslan'ın amcası Tuğrul Bey'e yardımı söz konusu edilmişken karşılıklı münasebetlerine dair bir olayı daha zikredelim. Alparslan, daha babası Çağrı Bey'in onu veliaht tayin etmesinden çok önce babasının hükümdarı bulunduğu Horasan Selçuklu Devleti'nin payitahtı olan Merv'den hareket ederek çölden geçti ve Fars üzerine yürüdü. Bunu amcası Tuğrul Bey dahil kimse bilmiyordu. Alparslan emrindeki kuvvetlerle Fesa şehrine geldi. Onun gelişini gören Büveyhoğulları devletinin bu şehirdeki sorumlu memuru kaçtı. Buraya giren Alparslan Deylemlilerden 1000 kişiyi, halktan da birçok insanı öldürdü. 1 milyon dinar değerinde yağmalarda bulundu. 3000 kişiyi de esir aldı. Kaynağa göre bu büyük bir işti. İşini bitirdikten sonra Horasan'a dönen Alparslan, amcası Tuğrul Bey'in kendisine elçi göndererek ganimet olarak eline geçirdiklerini almasından korkmaktan da geri kalmadı. Aynen naklettiğimiz bu olay, Alparslan'ın dinamizmini gösterdiği gibi amcası Tuğrul Bey'den ne kadar korktuğunu da göstermektedir. Diğer taraftan onun gelecekte planlarını gerçekleştirmek için daha erkenden hazırlık yaptığı anlaşılmaktadır. Babasının ölümü üzerine Mart 1060 yerine geçen Alparslan, amcası Tuğrul Bey ölünceye kadar aşağı yukarı 3 yıl şüphesiz onun vasalı olarak Horasan Selçuklu Devleti'nin hükümdarlığını yapmıştır. Alparslan yalnız savaş meydanlarında kahramanlığı ile ve zaferleriyle değil, babası zamanında onun vasalı olarak hakim olduğu yerlerde iyi dairesi ve adaletiyle de şöhret kazanmıştır. Görünüşe göre onun iyi idaresi ölümünden sonra babasının yerine geçince daha açık olarak ortaya çıkmıştır. Zira o ayrıca belirteceği üzere uyguladığı vergi sistemi ve cömertliği ile halkın sevgisini kazanmıştı. Buraya kadar verdiğimiz bilgiden çıkan sonuçları şöyle sıralayabiliriz. 1. Alparslan gerek daha babasının sağlığında gerekse ölümünden sonra amcası Tuğrul Bey'in vasalı olarak Horasan Selçuklu Devleti'nin başında bulunduğu sırada büyük roller oynamıştır. 2. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun doğusunda oynadığı roller sayesinde Tuğrul Bey doğudan emin olarak batıda genişlemeye devam edebilmiştir. 3. Alparslan'ın Horasan Devleti'nin gerek dış düşmanlarına karşı gerekse iç idaresinde oynadığı bu roller, kahramanlıkları ve devlet adamlığı vasıfları çabucak Horasan sınırlarını aşmış, amcası Tuğrul Bey'in hakim olduğu Batı ülkelerine kadar yayılmıştır. Bu son nokta Alparslan'ın Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey ölünce üvey oğlu ve veliahtı Süleyman'ı neden kolaylıkla bertaraf etmesi mümkün olmuş bulunduğunda izah eder. 2. Alparslan'ın Büyük Selçuklu İmparatorluğu tahtına çıkması ve devlete verdiği yeni düzen. Görünüşe göre Alparslan kendisini daha babasının sağlığından itibaren bir gün nasıl olsa geçeceği Horasan Selçuklu Devleti tahtı için değil, bunun üstünde ve ötesinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu tahtı için hazırlıyordu. Bunun için çalışıyordu, bu maksatla babasının sağlığında kendisini göstermeye gayret ediyordu. Onun bu gayesinde ne dereceye kadar başarı sağladığını gördük. Şu olay Alparslan'ın amcası Tuğrul Bey'in ölümünden sonra Büyük Selçuklu İmparatorluğu tahtına mutlak geçmek azminde olduğunun en açık delilini teşkil etmektedir. Alparslan, sultanın öldüğü şayalarının Horasan'a kadar gelmesi üzerine 20 bin atlı ve 10 bin yayadan meydana gelen ordusunu toplayarak İmparatorluk payitahtı Rey şehrine doğru yola çıktı. Beht'ten Nişapur'a kadar geldi. Yolda hasta bulunan Sultan Tuğrul Bey'in iyi olarak payitahtına geldiğini öğrenen Alparslan tekrar Horasan'a döndü. Görülüyor ki Büyük Selçuklu İmparatorluğu tahtına kim aday gösterilirse gösterilsin, tahta kim çıkarsa çıksın Alparslan kabul etmeyecektir. Diğer taraftan gerek babasının zamanında gerekse onun ölümünden sonra Alparslan'ın haklı olarak sahip olduğu şöhretin Horasan sınırlarını aşarak batıya doğru bütün imparatorluk ülkelerine yayılması onun Büyük Selçuklu İmparatorluğu tahtına çıkmasını çok kolaylaştırdı. Tuğrul Bey'in ölümü üzerine 4 Eylül 1063 Bağdat Abbasi halifesi bazı tedbirler almış, Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile halifelik arasındaki anlaşmayı bu Selçuklu Sultan'ın hayatıyla kaim olduğunu sanan Abbasi halifesi Kaim bi Emrillah 1031-1075 hepsi de Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun vasalı olan Arap meliklerine haberler göndererek ortaya çıkan yeni şartlar karşısında memlekette sükun ve asayişi korumak yolunda alınacak tedbirleri görüşmeye çağırmıştır. Fakat görünüşe göre Selçuklu İmparatorluğu'nun Bağdat mümessili Amid Ebu Said Kani'nin kendisinin Selçuklu Veziri Amidül Mülk Kündüri'nin kölesi olduğunu ancak ondan gelecek emirlere göre hareket edeceğini açık olarak bildirmesi halifeyi ve Arap meliklerini daha ileri gitmekten alıkoymuş, Irak-ı Arap da Selçuklu hakimiyetinde kalmıştır. Fakat Selçuklu hakimiyetini uzun zaman korumak bu Selçuklu mümessili için pek mümkün olamamıştır. Tuğrul Bey'in ölümü üzerine eski Iktağ sahalarını ve mallarını ele geçirmek isteyen halife, bu Selçuklu mümessiline elçi göndererek onun bu memlekete nezaret etmeye Tuğrul Bey tarafından memur edildiğini, o öldüğüne göre halifelik ıktalarından elini çekip Irak'ta oturmasını yoksa kendisini bu memleketten sürüp çıkaracağını ağır bir dille bildirdi. Galiba Selçuklu mümessilinin cevabını beklemeden Irak'ı Selçuklar adına idare eden divana memleket mali işlerine nezaret edecek kimseleri tayin etmek suretiyle gerekli teşkilatı kurdu. Selçuklu memurları divandan kaçarak Selçuklu mümessilinin sarayına sığındılar. Üstelik Bağdat, kadı ve hukukçuların huzuruna davet eden halife, imama isyan eden ve itaatinden çıkan kimseye ne yapılacağı hususunda fetva istedi. Onlar da savaş ve cihat yapılmasını bildirdiler. Bu sırada bulunduğu vezir Amidül Mülk Kündüri'nin işlerinin bozulduğu şayası üzerine Selçuklu mümessili halifeye elçi göndererek özür dilemiş ve halifenin bütün isteklerini kabul etmiştir. Hükümdar halifenin ilk işi örf vergileri kaldırmak olmuştur. Buna göre hüküm vermek icap ederse Tuğrul Bey'in ölümünden Alparslan'ın Selçuklu İmparatorluğu tahtına geçişine kadar geçen zaman içinde Irak'taki Selçuklu hakimiyetinin çöktüğü kesinlikle söylenebilir. Halife Irak'taki hakimiyetin daha da emniyet altına almak için burada bulunan Selçuklu kuvvetlerini de huzuruna çağırdı. Arap melikleri vasıtasıyla sürüp çıkarmak isterken kendisi bunlardan Musul hakimi Müslüm Bey Kureyş'in tahakkümü altına düşmüştür. Nitekim Müslüm halifelik sarayını kuşatmış ve mallarını yağmaya uğratmıştır. Birbirleriyle ihtilafa düştükleri için Selçuklulara karşı müşterek cephe almaları mümkün olmayan Arap meliklerine dayanarak hakimiyet sürmenin mümkün olamayacağını ve Selçuk idaresinin değerini nihayet idrak ettiği anlaşılan halife Türklere ve Oğuzlara başvurmak zorunda kalmıştır. Tuğrul Bey'in amcası Arslan Yabgut'a vuku bulan bu olaylara paralel olarak Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun bel kemiğini teşkil eden Irak-ı Acem'de de bazı olaylar çıkmıştır. Mesela Tuğrul Bey'in öldüğünü kesin olarak öğrenen Hemedan halkı buradaki Selçuklu mümessiline hücum etmişler. Onu ve onunla birlikte sultanın ve valisinin adamlarından 700 kişi öldürmüşler. Üstelik ölülerin üzerine şarap içmişlerdir. Bir müddet herhalde sevinçlerinden davul çalmışlar ve her istediklerini yapmışlardır. Sosyal mahiyete haiz bu halk hareketi Selçuklu rejiminin henüz kökleşmemiş ve yerli halk tarafından benimsenmemiş olduğunu gösteren tipik bir örnektir. Tuğrul Bey'in amcası Arslan Yapgun'un oğlu Kutalmış'ın Tuğrul Bey'e karşı olduğu gibi yeni hükümdara karşı da harekete geçtiği görülüyor. O payitaht Rey şehri üzerine yürümüşse de vezir Amidül Mülk Kündüri tarafından püskürtülmüştür. Aynı Kutalmış'ın Alparslan'la mücadelesi ayrıca ele alınacaktır. Tuğrul Bey'in saltanatı zamanında hangi meseleleri hallettiği ölümü üzerine 4 Eylül 1063 hangi meselelerin halledilmeden kaldığı malumdur. O daha sağlığında yerine kimin geçeceği meselesini de halletmek istemiş ve kardeşi Çağrı Bey'in daha küçük yaşta bulunan oğlu Ebu'l-Kasım Süleyman'ı kendisine veliaht etmiştir. Bunda Çağrı Bey'in karısı iken ölüm üzerine evlendiği hatunun ve bilhassa vezir Amidül Mülk Kündüri'nin büyük rolü olduğu anlaşılıyor. Nitekim kaynaklar küçük Süleyman'ı veliaht yapma teşebbüsünün vezir Kündüri'den geldiğini, böylece işleri eline alarak mülki istila edeceğini açıkça kaydetmektedirler. Öyle görünüyor ki Tuğrul Bey'in meşhur kumandanlarından Hacip Erdem, Alparslan'ı ileri sürerek Süleyman'ın veliaht gösterilmesine karşı koyan tek kumandandır. O bu husustaki kanaatini Sultan Tuğrul Bey'in yüzüne karşı söylemekten çekinmemiştir. Süleyman veliaht gösterilince de Erdem derhal Horasan'a Alparslan'ın yanına gitmiştir. Gerçekten Tuğrul Bey'in ölümü üzerine Süleyman, vezir Kündüri tarafından tahta geçirilince Ümera arasında ihtilaf çıkmış, Selçuklu kumandanlarından Yığıs Yan ile adı geçen Erdem Kazvin'e giderek Alparslan andına hutbe okutmak suretiyle Süleyman'ı hükümdar olarak kabul etmediklerini ve Alparslan'ı Büyük Selçuklu Sultanı tanıdıklarını ilan etmişlerdir. Bu hale göre Süleyman tahta geçince Ümera'nın ancak bir kısmının kendisine biat ettiği anlaşılıyor. Vezir Kündüri orduya 700 bin dinar nakit para ile 200 dinar değerinde 16 bin elbise ve silah dağıtmıştır. Selçuklu ordusu mensupları Kündüri'ye dua ve teşekkürler etmişlerdir. Vezir onlara Horasan hükümdarı Alparslan müstesna yeni hükümdara karşı tahtı münazaa konusu yapacak kim olursa olsun korkmadığını söylemiştir. Bu hususta da Alparslan'a bir elçi göndererek Sultan Tuğrul Bey'in Emir Süleyman hakkındaki vasiyetinin kendisince de malum bulunduğunu, onun da kendi soyundan olduğunu, buralardaki ülkelere tamah ettiği takdirde bu ülkeler ayarında Harezm, Nişapur vesaire gibi memleketlerin sahipsiz kalacağını, kaldı ki buraların kendisine Alparslan'a ait olduğunu, para talep ettiği takdirde kendisine istediği kadar para göndereceğini, ayrıca Süleyman'dan sonra kendi adına hutbe okutacağını, böylece birliğin muhafaza edilmesini, memleketlerin korunmasını ve kan akıtılmamasını, Sultan Tuğrul Bey'in düzenlendiğinden başka yolda çalıştığı takdirde o, Alparslan, kendi üzerlerine kastetmeden önce onun üzerine yürümekte mazur olduklarını, aralarındaki münazaya Tanrı'nın hakem olacağını bildireceğini beyan etti. Günleri orduya söylediğini yaptı. Alparslan'a kendi el yazısıyla yazdığı bir mektupta şimşekler gibi çaktı, gürledi ve onu tehdit etti. Ayrıca tefsir ve tahlile ihtiyaç göstermeyecek kadar açık olan bu bilgiden çıkan sonuçlar şöyle sıralanabilir. 1. Kündiri tahta çıkardı Süleyman için tek tehlikenin Alparslan olduğunu idrak etmektedir. 2. Tehlikeyi önlemek için dayanağı Sultan Tuğrul Bey'in vasiyeti ve Alparslan'a gösterdiği maddi menfaat ayrıca para kuvvetiyle elde ettiği imparatorluk ordusudur. 3. Alparslan Büyük Selçuklu İmparatorluğu tahtı üzerinde hak iddia etmekten vazgeçtiği takdirde Selçuklu Veziri Kündiri onun babasından kalma ülkeler üzerindeki hakimiyetini tanımaya hazırdır. 4. Bunun için Selçuklu Veziri'nin tek şartı Alparslan'ın Süleyman adına hutbe okutmak suretiyle ona tabi olduğunu göstermesidir. 5. Alparslan bunları kabul etmediği takdirde Kündiri bu Horasan hükümdarının hücuma geçmesinden önce harekete geçecek ve Süleyman'ın hakkını kılıçla koruyacaktır. Bu mektubun Alparslan üzerinde hiç tesir yapmadığı, onun Horasan'dan Büyük Selçuklu İmparatorluğu payitahtı Rey şehri üzerine yürümesinden anlaşılıyor. Bunu duyan Süleyman, Rey'den Şiraz'a gittiği gibi Vezir Amidülmülk Kündiri'yi de herhangi şekilde silahlı mukavemeti düşünmeden herhalde Süleyman adına okunan hutbeyi Alparslan adına çevirdi. Ekim-Kasım 1063. Sonra da nezdinde elçiler göndererek itaatini arz etti. Bunda payitaht Rey şehrini tehdit eden Kutalmış ile başa çıkamayacağını anlamasının da büyük rolü oldu. Alparslan gibi büyük kudret karşısında daha ileri gitmeden teslim olmasına rağmen ona gönderdiği mektup ayrıca görüleceği üzere bu Selçuklu vezirinin hayatına mal oldu. Daha tahta geçmeden önce Alparslan'ın karşılaştığı en büyük tehlike yine Selçuklu soyundan Arslan Yapgı oğlu Kutalmış'tan geldi. Alparslan'dan önce gelerek payitaht Rey şehrini kuşatan Kutalmış'ın nasıl bertaraf edildiği ayrıca ele alınacaktır. Bakınız taht mücadeleleri. Alparslan engelleri bertaraf ederek nihayet Büyük Selçuklu İmparatorluğu tahtına oturduğu zaman garip bir durum ortaya çıktı. Büyük Selçuklu İmparatorluğu İslam dünyası içinde kurulmuş bir Müslüman Türk devleti olmasına rağmen henüz tazeliğini muhafaza eden milli geleneklerin tesiriyle eski Türk devlet tipini temsil ediyordu. Daha açık deyimiyle Hakan unvanının yerini Sultan, Yapgı unvanının yerini ise Melik almasına rağmen devlet tıpkı Büyük Göktürk İmparatorluğu ve Karahanlılar Devleti gibi çift hükümdarlık anlayışına göre kurulmuştu. Selçuklu Devleti Alparslan'ın başa geçmesiyle birliği kurularak hakiki bir Müslüman Türk İmparatorluğu halini aldı. Yeni devletin artık bir tek hükümdarı vardı. O da Alparslan'dı. Bu devletin bu haliyle gelişme seyri ayrıca ele alınacaktır. Ancak aynı devletin sivil teşkilatının başında iki vezir vardı. Birisi Alparslan'ın yanında getirdiği Nizamülmülk, öteki Tuğrul Bey'in veziri olup önce Süleyman'ı tutmak hatasını gösteren fakat sonradan devletin karşılaştığı meseleler ile başa çıkamayacağını anlayarak tahtı hakiki sahibi Alparslan'a teslim etmek suretiyle hatasını çabucak tamire çalışan Amidülmülk Kündiri'ydi. Bu sonuncu vezir Alparslan, Büyük Selçuklu İmparatorluğu tahtına oturduktan sonra da vazifesine devam etti. Kutalmış'a karşı kazandığı zaferden sonra Selçuklu payitahtı Rey şehrine giren Alparslan, yaptığı hizmetlerden dolayı Kündiri'ye hilatlar gönderdi, mükafatlandırdı. Ayrıca görüleceği üzere Alparslan kendisi ikamet edeceği için amcası Tuğrul Bey'in cenazesinin Selçuklu Sarayı'ndan türbesine nakledilmesini emrettiği zaman sarayın bir odasında ikamet eden Vezir Kündiri de buradan taşınmasına müsaade etmesini hükümdardan rica etti. Alparslan kendisine yakın olmasından sevinç duyacağını söyleyerek taşınmasına müsaade etmedi. Gerçekten Kündiri bütün gün sultanla beraberdi. Bu Alparslan'ın vasal hükümdar iken vezir olan Nizamülmülk'e çok ağır geliyordu. Böylece hiç olmazsa başlangıçta Nizamülk'ün geri planda kaldığı görülüyordu. Kündiri'nin imparatorluk veziri olduğu göz önünde tutulacak olursa bunu tabii karşılamak gerekir. Fakat Nizamülmülk'ün ister istemez rakibi durumda olan Amidülmülk'ün hareket ve faaliyetlerini dikkatle takip ediyordu. Nizamülmülk'ün fırsat buldukça Alparslan'ı Kündiri aleyhine tahrik ettiği muhakkaktır. Nitekim önce Kündiri hakkında memnunluğunu açığa vuran Alparslan'ın galiba Nizamülmülk'ün telkinleriyle yavaş yavaş onun aleyhine dönmeye başladığı görülüyor. Alparslan Kündiri'ye karşı ilk ithamını kendi tarafına kazanmak için orduya sarf ettiği Ceman 500 bin dinarlık meblağ dolayısıyla yaptı. Kündiri buna kendisi için o günkü şartlar içinde yaptığından başka türlü harekete imkan olmadığı ve sarf ettiği miktarda parayı hazineye iade edeceği cevabını verdi. Böylece meselenin kapanması ve Kündiri'nin durumunun sağlamlaşmış görülmesi tesirlerini ta Bağdat'ta hissettirdi. Kündiri'nin adamı olduğunu gördüğümüz Irak Amidi Ebu Said'in durumu derhal kuvvetlendi. Sultan Alparslan Amidülmülk'ü tevkif ederek malına ve mülküne el koydu. Kendisini Horasan'da Mervi Ruda sürgün etti. Yerine de hılat giydirmek suretiyle Nizamülmülk'ü imparatorluk vezir tayin etti. 29 Aralık 1064. Böylece Nizamülmülk vasal bir devletin veziri iken Büyük Selçuklu İmparatorluğu veziri oldu. Bu vesileyle Alparslan'ın tahta çıktıktan sonra devletin yeni hüviyetine uygun ilk icraatını da belirtmiş olduk. Şimdi sıra genel olarak halifelikle münasebetlerin düzenlenmesini, özellikle Alparslan'ın hükümdarlığının halife tarafından tasdik meselesine gelmiştir. Münasebetlerin düzenlenmesi meselesinde ilk jest halifenin kızı olup ihtiyar Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey ile şüphesiz siyasi amaçlar güdülerek evlendirilen ve kaynaklarda Seyyide adıyla geçen prensesi babasına iade etmekle başladı. Teşebbüs Nizamülmülk'ün Büyük Selçuklu İmparatorluğu vezirine tayin edildiği gün halifenin kızından gelmiştir. Daha önce vezir Kündiri onun bu isteğini reddettiği gibi mallarında müsaade etmişti. Galiba Seyyide bu defa yeni vezire mektup yazmış, Bağdat'a babası halife Kaim'in yanına dönmesine izin verilmesini istemiştir. Seyyide'ye bu husustaki gecikmenin Amidülmülk yüzünden olduğu söylenmiştir. Hatta onun tevkifi meselesi bile bu prensese yaptığı muameleye ve onun rızası hilafına reye nakline bağlanmak istemiştir. İster babasına iadede gecikilmiş olsun, ister kendisine kötü muamele edilmiş olsun, Seyyide'nin Selçuklu Devleti'ne küskün olduğu, kendisine mihr olarak verilen 50 bin dinarı ancak bunun bir hareket olmasının söylenmesinden sonra kabul etmesinden de anlaşılıyor. Onunla birlikte başlarında Kadı Ebu Ömer Muhammed B. Abdurrahman'ın bulunduğu bir elçilik heyeti de gönderildi. Bu elçilik heyetinin vazifesi Bağdat camilerinde Alparslan adına hutbe okunmasını halifeden talep etmekti. Kadının talebi üzerine halifeye tevcih ettiği ünvan ve lakaplarla birlikte Bağdat camilerinde Alparslan adının zikredilmesini emretti. 11 Mayıs 1064 Tuğrul Bey adına okunan hutbenin kesilmesi. 17 Eylül 1063 Sultan Bağdat camilerinde adına hutbe okunduğunu bildiren mektubu yol kesen Lur Kürtlerini tenkil edip buralarda Selçuklu askerlerini yerleştirdiği sırada aldı. Son derece sevindi, Tanrı'ya şükrederek secdeye kapandı. Bunu muradına ermiş bir insanın sevinci olarak kabul etmek gerekir. Bu formalitenin tamamlanmasından sonra adı geçen kadı Sultan Alparslan adına para basılmasını ve alametlerini taşıyan elbiselerin imal edilmesini talep etti. Bu taleplerden birincisi derhal yerine getirilerek üzerinde Alparslan adını taşıyan paralar basıldı. Hılatlar meselesine gelince bunların imali işinin gerekli sanayi tesislerinin ve aletlerin hazırlanmasına bağlı bulunduğu, bunun da uzun zamana ihtiyaç göstereceği, diğer taraftan tesislerin temini ve işletilmesi için paraya lüzum olduğu, halbuki hazinenin boş bulunduğu kadıya bildirildi. Kadı halifeliği bu hususta çok sıkıştırmış olacak ki nihayet bu Selçuklu mümessiline mutlaka sultanlık hilaletleri isteniyorsa kendisinin lüzumlu tesisler tamamlanıp imalat yapılıncaya kadar Bağdat'ta oturması söylendi ve hareketlerin hoş karşılanmadığı bildirildi. Birinci ayrımın sonu sayfa 28.